satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Program boyunca bizlere ulaşabileceğimiz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, biraz önce Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekirdağ Çorlu'da yaptığı konuşmayı dinledik. Bu nedenle programımıza biraz gecikmeli olarak başladık. Tabii 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının seçim mitingleri de son hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İlk önce İstanbul'da partisinin milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı ve ardından da Tekirdağ Çorlu'da gerçekleştirilen mitingde konuştu. Başbakan Binali Yıldırım da bugün Siirt'te bir konuşma yaptı ve biraz sonra da Şırnak'ta bir konuşma gerçekleştirilecek. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Trabzon'daydı bugün ve ardından da Artvin'e geçecek. İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in bugün bir programı yok bildiğim kadarıyla. Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ise bugün İzmir'de konuştu. Tabii seçimlere kısa bir süre kaldı. 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kalırken partiler de seçim bildirgelerini açıkladı. İlk olarak AK Parti seçim bildirgesini açıkladı. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi de seçim bildirgelerini açıkladı. Fatih Atik, istersen Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesiyle başlayalım. Evet. Sen de o toplantı izleyen gazeteci arkadaşlarımızdan birisin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesinde dikkat çeken pek çok nokta var. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buna dikkat çekti. CHP'nin seçim bildirgesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. AK Parti'nin seçim bildirgesini ise AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Şimdi seçim bildirgelerinin açıklanmasındaki bu nokta çok önemli. Neden önemli? Çünkü 24 Haziran'dan sonra Türkiye yeni bir sisteme geçiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyor.
Evet.
Ve yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak. Yani seçim bildirgelerini partilerin Cumhurbaşkanı adaylarının açıklaması beklenirdi. AK Parti'nin seçim bildirgesini Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. CHP'nin de seçim bildirgesini Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin açıklaması beklenirdi. Ancak Muharrem İnce protokol sıralarının en önünde oturdu. Ama bildirgeyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. Ve bir çarpıklık ortaya çıktı bence. Kılıçdaroğlu da konuşmasında senin de dikkatini çekmiştir. Seçim bildirgesini açıklarken sık sık şöyle vurgu yaptı. Cumhurbaşkanımız olarak Muharrem İnce bunları gerçekleştirecek şeklinde vurgular yaptı. Daha önce hatırlarsam Sayın Muharrem İnce'nin bir konuşması var. CHP kurultayında yaptığı bir konuşma galiba. CHP'nin genel başkanı potansiyel cumhurbaşkanı adayıdır demişti.
Tabii.
Yani davul başka birinde, tokmak başka birinde olmaz gibi bir ifade de kullanmıştı. Ancak anlıyoruz ki eğer Muharrem İnce cumhurbaşkanı seçilirse Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Davul başkasının elinde, tokmak başkasının elinde gibi bir durum ortaya çıkmış olacak.
CHP'de şimdi eylemle söylem arasında çok fark var. Yani söyledikleriyle yaptıkları arasında inanılmaz çelişkilere tanıklık ettiğimiz bir dönem. Öteden beri böyle zaten CHP'de. Şimdi o gün ben gittim. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi adında halkın geçtiği bir parti. Ana muhalefet partisi. Bir kere böyle bir toplantı yaptıkları yer bence kendileriyle uygun değil. Ankara'nın en büyük otellerinden 5 yıldızlı bir otelde düzenlediler bu toplantıyı, seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısını. Halka dokunmaya çalışan bir partinin, ana muhalefet olarak iktidar adayı olan bir partinin, yani Cumhurbaşkanı adayını bile spor salonunda, Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda açıklayan partinin seçim beyannamesini 5 yıldızlı otelde yapmasını, açıklamasını ben biraz tuhaf buldum. Birincisi bu. İkincisi, şimdi söylemle eylem arasında farktan bahsettik. Kılıçdaroğlu ne dedi? Bizim Cumhurbaşkanımız kesinlikle partili olmayacak dedi. herkesi kucaklayabilecek bir isim olacak dedi. Hatta o aday olarak gösterildiğinde, Cumhurbaşkanı adayı yapıldığında Muharrem İnce CHP rozetini çıkardı, yerine Türk bayrağı taktı. Ama CHP'nin seçim beyannamesi toplantısında daha kapıdan girerken her yerde Muharrem İnce'nin posterleri var. Hı hı. Hem partili olmayacak deyip hem de Cumhurbaşkanı adayını partiliymiş gibi lanse etmek ve senin de söylediğin gibi işte yapılacaklarını, bunları Cumhurbaşkanı olduğunda Muharrem İnce hayata geçirecek demek, yani eylemle söylemin, söylemle eylemin nasıl çelişkili olduğunu gösteriyor. Hı hı. Muharrem İnce madem partili olmayacaktı, CHP'nin seçim beyannamesinde vaatlerinin açıklandığı toplantısında ne işi var? Hı hı. Bir. İkincisi, senin söylediğin gibi bu uygulamayı Muharrem İnce yapacaksa niye Muharrem İnce çıkmıyor kürsüye de bunları anlatmıyor da Kılıçdaroğlu çıkıyor. Hı hı. Enteresan gelişmeler. Yani CHP'de hep kafa karışıklığı var. Ve bu sadece CHP'de var. Hı hı. Diğer partilerin genel başkanları hep aday.
Evet.
AK Parti genel başkanı, AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı. MHP zaten Sayın Cumhurbaşkanı destekliyor. İyi Parti'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı. Saadet Partisi'nin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı. Vatan Partisi'nde öyle. HDP'de öyle. Hı hı. Bir tek CHP'de var böyle bir çelişkili durum. Yani onu da şaşırmamak lazım. Çünkü CHP'de kafa karışıklığı Kemal Kılıçdaroğlu göreve geldiği 2010 yılından beri devam ediyor. Şimdi bunlar bir yana. Salonda da her tarafta işte Muharrem İnce'nin posterleri vardı. Hı. Muharrem İnce, bu soruldu Muharrem İnce'ye listeler yapılırken. Denildi ki Sayın İnce, size yakın isimleri CHP listesinden milletvekili adayı yapmadılar, listeye koymadılar dedi gazeteciler. Muharrem Bey'in yanıtı şöyle oldu. Ben Cumhurbaşkanı seçildiğimde bakanların listesini yapacağım. O yüzden dedi, şimdi buna karışmadım dedi. Biraz böyle şakayla karışık, hı hı, Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu ama ben şunu kesinlikle olacağını düşünüyorum. Her ne kadar zor olsa da Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra CHP içinde bir karmaşa yaşanacak. Hı hı. Yani Muharrem İnce ben Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmam dedi ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fazla ya da ona biraz yakın bir oy alabilirse Cumhurbaşkanlığı seçiminde, delege yapısı nasıl olursa olsun Muharrem İnce bayrak açabilir. Şayet Kemal Kılıçdaroğlu Sayın İnce'ye bir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı falan vermezse, aday göstermezse CHP Kılıçdaroğlu'nu, böyle bir bayrak kavgası yaşanacaktır. Koltuk kavgası yaşanacaktır. Tabii.
Muharrem İnce'yi aday gösterir.
Ben Muharrem İnce'yi aday yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Muharrem İnce'yi
belediye başkanı.
Tabii. Ben CHP'lilerle konuşuyorum. Yani birinci turda kazanmasına kesin gözüyle bakıyorlar. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına CHP'liler kesin gözüyle bakıyor. Şayet ikinci tura kalırsa da daha da büyük bir oyla seçileceğini konuştuğumuz CHP'liler söylüyor. Yani bunu kameraların önünde ya da yazılmak üzere söylemiyorlar ama isimlerini açıklamayalım. Onlar da biliyorlar ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanacak.
Şimdi CHP'de bir değişim ve dönüşüm süreci yaşandığını da görüyoruz. Sloganları neydi seçim? Millet için geliyoruz,
evet,
gibi bir ifadeydi.
Artık yani millet için millet zamanı mı? Öyle, evet, bir şey var.
Muharrem İnce'nin miting konuşmalarını da dinliyorum ben. Muharrem İnce de konuşmalarında ısrarla şunu söylüyor. Milletimiz uygun görür, Allah da nasip ederse Cumhurbaşkanı olacağım diyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şimdiye kadar hep halk söylemini kullanıyordu. Dikkat edersen artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk söyleminden millet söylemine doğru bir dönüşüm ve evrilme gösterdiğini görüyoruz. Tabii şimdi bir de Muharrem İnce'nin mitinglerinde yaşanan farklılıklar var. Biliyorsun geçen gün bir açılış ya da temel atma törenim vardı. Orada dualar edildi. Muharrem İnce dua etti.
Kur'an-ı Kerim okuttular.
Kur'an-ı Kerim de okuttular. Yani bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde pek aşina olmadığımız görüntülerdi. Zannedersem dün de Çanakkale mitinginde Muharrem İnce Çanakkale şehitlerimiz için mitinge katılanlara dua okutturmuş ve El Fatiha dedirtmiş şehitlerimizin ruhu için. Tabii bunlar güzel gelişmeler bence Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği önemli bir nokta Fatih. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için marjinal söylemlerden uzaklaşmanız gerekiyor. Milletin değerleriyle kavga etmemeniz gerekiyor. Milletin değerlerine saygı göstermeniz gerekiyor. Yani belki milletin değerlerini yaşamıyor olabilirsin ama onlara saygı göstermeniz gerekiyor.
Evet.
Bu nedenle bu tür atraksiyonlar yapılması bence önemli. Millete değer verildiğini gösterme açısından önemli. Ve Muharrem İnce bunu çok da başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor. Hatta bir röportajını okudum ben Muharrem İnce'nin. Üniversite yıllarında sol grupta yer almasına rağmen lakabının hacı olduğunu ifade etti. Abdest almadan evden çıkmadığını ifade etti. Mitinglere çıkarken Ayetel Kürsü açıkladığını ifade etti. Bunlar CHP seçmeninin çok alışık olmadığı şeyler ama bence alışmalarında fayda var. Çünkü artık sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Seçilebilmek için en az %50+1'in oyunu almak gerekiyor. CHP'nin oyu belli. %25 CHP'nin oyuyla Türkiye'de Cumhurbaşkanı seçilebilmek mümkün değil. O yüzden CHP diğer kesimlere de açılma politikaları takip ediyor. Ama tabii bu arada Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yaşanan bazı tartışmalar var. Birincisi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam televizyon programında da söyledi. Bugün mitingde de söyledi. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan önce Pensilvanya'daki Fethullahçı terör örgütü lideri FETÖ'den izin ve onay aldığını iddia etti.
Gidip görüşerek
izin ve onay aldığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün çok sert bir açıklama yaptı. Dedi ki eğer dedi bu iddianı ispat et, iddianı ispat edemezsen namertsin dedi. Hatta Muharrem İnce aleyhinde de 100 bin liralık tazminat davası açtı. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışı karşısında bu ismi açıklamadı tabii. Şöyle bir açıklama yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bu bilgiyi kendisine veren ismi açıklayacağını ifade etti. Ama bence Muharrem İnce'nin bu ismi şimdi açıklaması gerekiyor. Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sert çıkışı karşısında, bu kararlı çıkışı karşısında zor durumda kalacak. O yüzden o isim kimse, yani bu iddiayı gündeme getiren isim kimse bunu açıklamasında fayda var bence.
Bunu açıklaması lazım. Hı hı. Yani bir de şu var, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da söylüyor. Yani Muharrem İnce'yi hangi sıfatla? Amerikalılar arayacaklar. Şimdi
evet.
Genel başkan değil. Hı-hı. Cumhurbaşkanı değil. Ha, milletvekili sıfatıyla konuşurlar mı? Konuşabilirler belki. Ama yani böyle bir şey pek vaki değil. Ama ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce doğrudan bir temas kurmuş değildir. Hı-hı. Muharrem İnce'nin ekibindeki diplomatlar, eski diplomatlar ya da ne bileyim ekibinden bazılarına böyle bir bilgi gelmiş olabilir. Hı-hı. Fakat bu daha da kötü. Bu daha da kötü çünkü sen kendin konuşmadın, başkasının kulağından duyduğun, başka bir şekilde sana iletilmiş bilgiyse bu daha da fecaat bir şey. Evet. Ve bununla halkın karşısına çıkıyorsun. Hele hele Sayın Erdoğan'ın karşısına çıkarak böyle bir iftirada bulunuyorsun. Bu kabul edilebilir değil yani. Siyasi açıdan Cumhurbaşkanı dün akşamki televizyon programında dedi ki gelsin bizden biraz ders alsın dedi bu işlerde. Biraz büyük bir acemilik gibi görünüyor Muharrem İnce'nin yaptığı. CHP şimdi sen çok güzel anlattın. Milleti keşfetti. Yani halk halk diye diye, yurttaş yoldaş diye diye bugüne kadar siyaset yapılıyordu. Bir tarafından laikliği sündürerek, bir tarafından başörtüsü meselesini çekiştirerek siyasetini sürdürüyordu CHP. Ama iki seçimden beri daha farklı bir politika izliyorlar. Hele hele Muharrem İnce bu politikanın, bu herkese dokunma stratejisinin en uygun yapabilecek isimlerden CHP içerisinde. Çünkü gerçekten ailesine baktığın zaman
evet.
Ailesi mutasip, muhafazakar bir aile. Yetişme tarzı da o şekilde Muharrem İnce'nin. Dolayısıyla camiye de gider. Gidiyor zaten. Yani hatta kampanyasını Hacı Bayram'da evet. Başlatmıştı. Çünkü ama yani bunlar sırıtıyor.
Parlamentoda muhabirlik yaptığım dönemde hatırlıyorum mesela. Cuma namazlarında Muharrem İnce her zaman camideydi yani. CHP'de siyaset yaptığı dönemlerde. Milletvekili olarak cuma namazlarında sürekli meclisin
yani
mescidine, camisine gelirdi.
Evet, yani Muharrem İnce'nin inançlı
yani sen biraz önce şey dedin ya en uygun isim buydu dedin evet. Ya onun o açıdan söylemek istedim.
Yani aile ve köken olarak evet. Yani İslami kesime uzak olmayan, hı. Yakın bu ritüelleri falan bilen bir insan. Dolayısıyla yani bunu rahat bir şekilde uyguluyor ve Muharrem İnce aslında her ne kadar eleştiriyorsak da şunu da hakkını da teslim etmek lazım bence. Yani siyasete bir renk getirdiğini söylemek lazım. Yani yapıyor espriler, yaptığı esprilerle ondan sonra işte yaptığı çıkışlarla zaman zaman işte farklı karikatürize ederek olayları, bisiklete binerek, traktöre binerek falan böyle bir renk kattığını söyleyelim ama...
Bir de mesela Kılıçdaroğlu'ndan farklı bir söylem geliştirdi Muharrem İnce. Dikkatini çekiyordur senin de. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinde özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretvari söylemler çok fazlaydı.
Evet.
Muharrem İnce'nin fazla hakaretvari söylemler geliştirmediğini, yani tamam söyledikleri tartışılabilir, doğru mu yanlış mı konuşuyor onlar tartışılabilir ama hakaretvari söylemden uzak duruyor. Bu da bence siyasette olması gereken bir şey. Ama tabii söyledikleri doğru mu yanlış mı o mutlaka tartışılacaktır. Örneğin dedi ki ben dedi çiftçiye dedi mazotu dedi 3 liradan vereceğim dedi. Ama Tarım Bakanımız çıktı açıkladı Eşref Fakı Baba dedi zaten biz çiftçiye 2.35'ten veriyoruz mazotu dedi. Ondan sonra eğitimi dedi parasız hale getireceğiz dedi. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında dedi ki ya zaten Türkiye'de eğitim parasız dedi. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite dedi parasız dedi. Biz dedi üniversite harçlarını bile kaldırdık dedi.
Evet.
İlkokulda, ortaokulda, lisede dedi çocuklara ders kitaplarını bile ücretsiz veriyoruz dedi. Yani biraz Muharrem İnce'nin danışmanlarını iyi çalıştırması gerekiyor.
Bu seçim beyannamesinde de yazıyor CHP'nin.
Evet seçim.
Yani. Onlar da oraya yazmışlar. Yani şey her ne kadar Muharrem İnce'den ayrı çalışıyoruz deseler de mesela eğitim ücretsiz olacak diye yazıyor.
Evet.
Ama ondan sonra sağlık hizmetleri ücretsiz olacak diye yazıyor.
Evet.
Yani böyle bir tuhaflık var.
Bugün mesela Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu açıkladı. Dedi ki basın ilan kurumunda medya sendika temsilcilerinde yer almasını sağlayacağız dedi. Ama Hakan Çavuşoğlu da açıkladı bugün. Zaten basın ilan kurumunda medya sendikaların temsilcileri bulunuyormuş. Bu CHP'nin seçim bildirgesinde de var. O yüzden CHP'nin seçim bildirgesi biraz özensiz hazırlanmış gibi görünüyor.
Çok fazla ekonomik vaat var.
Evet.
Fakat bunların gerçekten yapılıp yapılamayacağı şüpheli. Üstelik bazıları da şu anda uygulanan şeyler. Yani hükümetin zaten yaptığı, zaten uygulamada olan durumlar. Yalnız benim dikkatimi çeken birkaç başlık var beyannamede. Bir tanesi, şimdi CHP-HDP yakınlaşmasını uzun süredir konuşuyoruz. Orada dikkatimi çeken en önemli başlık şu. Yerel yönetimlere özellik şartından bahsedilir. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu bunu kabul etti. Ama çekince koyarak kabul etti. Yerel yönetimlere özellik şartı nedir? Yerel yönetimler bütçeleri özgür kendi bütçelerini hazırlarlar. Kendi hizmetlerini kendileri görürler filan. Hatta Türkiye'nin çekince koyduğu maddelerde kendi güvenlik hizmetlerini de kendileri görüyorlar ve bir takım uluslararası ilişkileri de kurabiliyorlar. Fakat Türkiye bunları kabul etmediği için çekinceler koyduğu için uygulanmıyor. Şimdi CHP'nin bildirgesinde bakıyorsun yerel yönetimler özellik şartına konulan çekinceler kaldırılacak. Tamamen yerel yönetimler özel bağımsız olacak diyor. Şimdi bir bu. İkincisi ana dille olan yer isimleri, bölge, yer yöre isimlerini iade edeceğiz diyor ki bu Kürtlerle alakalı, Kürtçe isimlerle alakalı. Üçüncüsü Nevruz Bayramı'nı resmi tatil ilan edeceğiz diyor. Dördüncüsü Hakikatler Komisyonu'nu kuracağız diyor. Ondan sonra pek çok başlık var. Sayabilirim daha fazlası. Şimdi tam aklıma gelmiyor. Yani bunlara baktığın zaman tamamı CHP'nin bu vaatlerinin tamamını HDP'liler dile getirmiş. Ve HDP'nin de ötesinde PKK'lı elebaşlarının söylediği cümleler bunlar. Yani bunlar arkasından da şunu söylüyor. ABD ile Avrupa Birliği ülkeleriyle ve NATO ile ilişkilerimizi güçlendireceğiz diyor. Tamam mı? Şimdi bunların hepsine baktığın zaman Muharrem İnce'nin bunlara bir cevap vermesi lazım. Yani siz HDP'nin PKK'nın yazdığı, yazsa böyle yazar yani. HDP'li ve PKK'lılar bir seçim beyannamesi yazsa böyle yazar. Yani CHP bunlara nasıl bir vaat olarak bakabiliyor? Halka bu HDP'nin istediklerini nasıl veriyor? Ben anlayamıyorum. Bugüne kadar sen de yakından takip ettin. Sanıyorum 17-18 tane belki daha fazla CHP milletvekili gidip Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Herhalde diyorum ki ben Selahattin Demirtaş'la bu görüşmelerde Demirtaş bunları ikna etti. CHP'lileri ikna etti. HDP'nin söylemleri olduğu gibi CHP'nin seçim beyannamesine girmiş.
Evet.
Şimdi kendisini muhafazakar, kısmen muhafazakar tanıtan, ulusalcı ve kemalist olarak tanıtan Sayın Muharrem İnce bildirgede yayınlanan bu ifadelere ne diyecek?
Evet.
Özellik demek şu demek. Dün Sayın Kılıçdaroğlu da bir televizyon programındaydı. Kendisine sordular bunu. Yerel yönetimlere özellik şartını kaldırıyorsunuz. Şöyle açıkladı. Dedi ki İzmir ve Eskişehir'de bizim CHP'li belediyelerimiz var. İşte bir yol yapacaklar. Merkezi hükümet engelliyor. Veya metro yapacak. Merkezi hükümet engelliyor diyor. Fakat ben çok şaşırdım. Oradaki arkadaşların şunu sormasını beklerdim. Güneydoğu'daki belediyeler bu ülkeyi bölmek için hendek kazdılar. Kendi araçlarıyla PKK'lılara silah taşıdılar. PKK'lı yüzlerce insanımızı hendek savaşında, çukur siyasetinde, HDP'lilerin yaptığı bu siyasette, HDP'li belediyelerin finanse ettiği ve önayak olduğu siyasette kaybettik. Şehir savaşları yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın bir sözüyle bir gecede 50 kişi hayatını kaybetti. Yasin Börü onun yüzünden hayatını kaybetti. Şimdi özerklik dediğin zaman buradaki bölücü belediyelere özerklik mi vereceğiz? CHP bunu mu savunuyor yani? Türkiye'nin bölünmesini mi savunuyor? Eskişehir Belediyesi yol yapacakmış da merkezi hükümet engelliyormuş. O yüzden yerel yönetimlere özerklik verilmesi gerekiyormuş. Kılıçdaroğlu böyle açıklıyor. Ama HDP'li belediyelerin döktüğü kanın hesabını niye vermiyorsun Sayın Kılıçdaroğlu diye sormak istiyorum. Evet. Ve bunu da Sayın Muharrem İnce'ye de bir kere daha hatırlatmak istiyorum.
Fatih Atik, bir de bu seçim kampanyaları sürecinde İzmir Menderes'te yaşanan üzücü bir olay var. İzmir Menderes'te CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingini izlemek için oraya giden TRT muhabirlerinin ve kameramanlarının arabasına bazı mitinge katılan kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. Aracın üzerine yüründü. Bayraklarıyla araca vurmaya çalıştılar. Hatta oradaki sağduyulu insanlar girmese belki oradaki TRT çalışan arkadaşlarımız linç edileceklerdi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı da bu konuyla ilgili soruşturma başlattı. Ve mitinglerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sürekli TRT'yi gündeme getiriyor. TRT'ye yönelik sert eleştirilerde bulunuyor. TRT'nin kendisine yer vermediğini iddia ediyor. Ama ben Muharrem İnce'nin bu konuşmalarını TRT Haber'de sürekli izliyorum.
Bak, biz programımız başından beri CHP'yi ve Muharrem İnce'yi konuşuyoruz yani.
Hayır, ben sürekli izliyorum mesela. Muharrem İnce TRT'yi eleştiriyor ve bu konuşmaları TRT Haber'de yayınlanıyor.
Evet.
Normalde nasıl olur? TRT Haber'i eleştirdiği zaman bu konuşmaların TRT Haber'de yayınlanmaması gerekir. Ya da başka kanallarda yayınlanmaması gerekir mesela, o kanalı eleştirdiği zaman. Ama TRT Haber bunu yayınlıyor. Ve ben dikkat ediyorum, TRT Haber, TRT'nin diğer haber bültenleri Cumhurbaşkanı adaylarına eşit miktarda olmasa bile adil miktarda yer vermeye çalışıyor. Çünkü eşit miktarda yer vermesi mümkün değil. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Cumhurbaşkanı adayı olarak hem Cumhurbaşkanı olarak faaliyetler gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri TRT yayınlamak zorunda zaten kanun gereği. Ama Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olarak iki tane miting gerçekleştiriyor mesela günde. Ve TRT Haber bunları zaten yayınlıyor. Büyük bir bölümünü yayınlıyor. Ama Muharrem İnce ısrarla TRT üzerinden bir propaganda yürütüyor. Ben bunu çok yanlış bir propaganda olarak değerlendiriyorum. Çünkü TRT nihayetinde bir kamu yayın kuruluşu, devletin televizyonu ve halkın televizyonu aynı zamanda. O yüzden Muharrem İnce'nin TRT'ye yönelik eleştirileri bence dozunu iyice kaçırdı. Bu eleştirilerinden biraz vazgeçmesi lazım. Çünkü TRT üzerinden oy devşirmeye çalışmak Muharrem İnce'ye bence oy kazandırmaz. Bunu da yanlış bulduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii bugün 29 Mayıs 1993, 25 yıl önce yaşanan acı hadisenin yıl dönümü.
Evet, Solingen.
Almanya Solingen'de yaşanan ırkçı ve faşist bir saldırıda genç ailesinin evi kundaklandı ve o saldırıda çıkan yangında 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Üzerinden 25 yıl geçti bu acı olayın ama bu acı olay hala unutulmadı. 29 Mayıs'larda bu Solingen'deki acı olay hatırlanıyor. Bugün de Solingen'de anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı bildiğim kadarıyla bu etkinliklere. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı bu etkinliklere. Olayın üzerinden 25 yıl geçti ama Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde hala ırkçılık, aşırıcılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı devam ediyor. Ve hala Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri bu olaylardan ders almadığı görülüyor. İnşallah ders alırlar, bundan sonra bu tür olaylar yaşanmaz. Tabii bugün Almanya'dan yeni bir haber de geldi. Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim sonrası için randevu vermiş.
Güzel. Yani.
Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Şimdi Almanya ikircikli bir tutum izliyor. Aslında bundan önce Yani seçim kararı alınmadan önce Almanya ile yaşanan o gergin politika sona ermişti.
Aha.
Almanya'da seçimler varken Türkiye-Almanya ilişkileri inanılmaz gerilmişti, hatırlarsın. Onun öncesinde. Daha sonrasında bir sessizliğe bürünüldü ve karşılıklı böyle arka kapı diplomasisiyle pek çok sıkıntılı konu aşılma noktasına getirildi ve aşıldı. Fakat Almanların yine de ikircikli oynadıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü bu seçimler için Almanya'da ve Avrupa Birliği ülkelerinde kampanya yapmak istedi yine AK Partili yetkililer ve Sayın Cumhurbaşkanı. Hı-hı. Alman hükümeti buna izin vermeyeceklerini açıkladı.
Hı-hı.
Ama bir baktık ki HDP'ye izin verdiler.
Evet.
HDP Köln'de büyük bir miting topladı. Miting yaptı.
Şimdi de Berlin'de yapacaklar.
Berlin'de yapacaklar. Bir de bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla, tam emin değilim, yanlışım varsa düzelt lütfen, CHP'nin de bazı salon toplantıları yaptığı,
evet,
bilgisi geldi Almanya'da. Şimdi sen HDP'ye miting hakkı veriyorsun, izni veriyorsun. CHP'ye salon toplantısı yaptırıyorsun. AK Parti'ye niye yaptırmıyorsun?
Evet.
Ondan sonra da kalkıyorsun diyorsun ki demokrasi, insan hakları, eşitlik, adalet, özgürlük vesaire. Yani bu açıklayamaz bunu Merkel. Dolayısıyla ne de yapmaya çalıştı? Türkiye'yi de kaybetmek istemiyor.
Hı hı.
Sayın Cumhurbaşkanı'yla da ters düşmek istemiyorlar. Onun için bugün ilginç bir davette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden sonra Almanya'ya bekliyoruz dedi.
Hı hı.
Yani böyle ne şiş yansın ne kebap tarzı bir siyaset izliyorlar.
Yo, bence ben farklı değerlendiriyorum olayı. Merkel seçim sonuçlarını gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğine ne ilişkin bilgiler, anketler önüne konuldu. O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şimdiden randevu verme gereği duydu diye düşünüyorum.
O zaten kesin. O, hı, yani kesin öyle de. Ama yani dediğim gibi hem bölücü örgütlere destek veriyorsun. HDP'ye, PKK'ya miting izni veriyorsun.
Hı-hı.
Hem CHP'ye, ana muhalefete izin veriyorsun miting için, toplantı için. Arkasından da Recep Tayyip Erdoğan'ı davet ediyorsun. Neden davet ediyorsun? Çünkü onlarla da ilişkini koparmak istemiyorsun. Bir. Hı-hı. İkincisi de senin dediğin gibi Almanya'daki istihbarat birimleri ve şeyler, devlet politikalarını yürüten kurumlar açık bir şekilde görüyorlar.
Hı-hı.
Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir problem yok. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçilecek.
Hı-hı.
Öyle görünüyor. Almanya'nın elinde de bu bilgiler var.
Hı-hı.
Dolayısıyla böyle bir hamle yapmayı da kendi çıkarları açısından uygun gördü.
Evet.
Türkiye bir yere kadar anlayabiliyor bunu. Yani Türkiye bir yere kadar anlayabiliyor, tolere edebiliyor ama artık yani böyle gözünü çıkarırcasına bu işlerin yapılması Avrupa Birliği'nin ne kadar ikiyüzlü olduğunu bir ispatı haline geldi.
Hı hı.
Fakat dediğim gibi Türkiye bundan gocunmuyor ama kendi pozisyonunu da koruyor.
Hı hı.
Kendi pozisyonunu da koruyor. Her türlü baskıya rağmen, her türlü zorlamaya rağmen Türk ekonomisi de, Türk siyaseti de ayakta. Yani önümüzdeki süreç zorlu bir süreç olacak. Fakat 24 Haziran'dan sonra yeni bir Türkiye'ye uyanacağız. İnşallah her şey daha güzel olacak.
Evet, yani 24 Haziran seçimleri o açıdan da çok önemli. Türkiye'nin gidişatı açısından çok önemli. Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli.
Türkiye'yi daha şimdiden değiştirdi. Seçim olmadan değiştirdi 24 Haziran ve Cumhurbaşkanlığı sistemi.
Hı hı.
Az önce dedin ya,
evet,
CHP bile merkeze gelmek zorunda kaldı.
Evet. Hı hı.
Türkiye hem ekonomik hem siyasi olarak çok farklı olacak bundan sonra.
Evet. Tabii şimdi yeni sistemin hayata geçmesiyle birlikte daha da hızlanacak, bürokratik işlemler azalacak, Türkiye daha hızlı hareket etme imkanı bulacak, yatırımların daha hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi imkanı olacak. Fatih Atik, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün programımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması nedeniyle biraz kısa sürdü.
Hı hı.
Önümüzdeki hafta tekrar dinleyicilerimizle birlikte olmayı umut ediyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özdem'le birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
Satır arası.